Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun, bizleri tekrar buluşturdu. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 53. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Hazreti İsa'nın havarileri Allah'a bir niyazda bulunmuşlardı. Ve Cenab-ı Hak onların bu niyazını bize de örnek olması için örnek bir dua metni olarak Kur'an-ı Kerim'de talim etmişti, öğretmişti. Bu duada havariler Allah'a şöyle niyazda bulunuyorlardı. Rabbimiz, indirdiğin kitaba inandık ve gönderdiğin peygambere uyduk. Artık bizi gerçeğe şahitlik edenlerle birlikte yaz. Böylece havariler Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, bugünkü Hristiyanların iddia ettiği, inandıkları gibi Allah'ın kulu ve aynı zamanda ayrı bir ilah olmadığını ifade etmiş oluyorlar. Zaten Âl-i İmrân suresinin de daha önceki ifadelerde açıkladığımız gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş Hristiyan kabilelerle münakaşa ve onların münazaraları sebebiyle inmişti. Bu ayetlerde de baştan beri saymış olduğumuz ve özellikle son birkaç ayette onların inançları, onların savundukları tek tek ele alınıp aslında işin hiç de onların ifade ettiği gibi olmadığı, Allah'ın diğer milletlerde, diğer şeriatlarda olduğu gibi insanlar içinden bir tanesini seçip peygamber olarak gönderdiği Hazreti İsa'nın ne bir ilah ne de Allah'ın oğlu olduğu ifade edilmiştir. Evet, Hazreti İsa mucizelere sahiptir ama o Allah'ın üstün bir kulu olmanın ötesinde bir ilah değildir. Yine mucizevi bir şekilde dünyaya gelmiştir. Onun bir babası yoktur. Fakat bu da onu Allah'ın oğlu kılmaz. Bunu o devirde yaşayan, samimi bir şekilde ona iman eden, ilk Hristiyan olan havariler de bu şekilde kabul etmişler, bu şekilde inanmışlar, onu bir kul olarak görmüşler ve Allah'ın her şeye gücü yettiğini, Hazreti İsa'yı da bir kul olarak gönderdiğini itiraf etmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'in ısrarla üzerinde durduğu bu tevhid ilkesi, Allah'ın bir ve her şeye kadir olduğu, onun dışında başka hiçbir ortak, onunla aynı veya benzer şartlarda başka hiçbir ilah bulunmadığı prensibi Kur'an-ı Kerim'in her ayetinde, her kıssasında tıpkı hava gibi, su gibi nüfuz etmiştir. Burada da açıkça Hazreti İsa'nın havarileri Allah'ın vahdaniyetini, birliğini itiraf etmişler. Onun bir peygamberi olarak Hazreti İsa'ya iman ettiklerini ve Allah'ın da Hazreti İsa'nın da bu imana, bu itaat ve teslimiyete şahit olmalarını dile getirmişlerdir. Biz de onların bu ifadelerine Kur'an'dan okuyarak şahit olduk. Ahirette de bize bu şehadetimiz sorulacaktır. Bugün kendini Hristiyan olarak ifade eden, ben Hazreti İsa'yı seviyorum, ona inanıyorum deyip Allah'a iftira sadedinde pek çok yakışıksız sıfatlar uyduran Hristiyanlardan biz Hazreti İsa'ya daha yakınız. Çünkü biz Hakk'ın yanındayız. Çünkü biz Hazreti İsa'ya atılan iftiralara karşı onu nasıl savunuyorsak, onu ve tertemiz annesi Hazreti Meryem'i nasıl müdafaa ediyorsak, onu seven veya sevdiğini iddia eden kişilerin aşırı yüceltmesi sebebiyle yakıştırdıkları tanrılık ve benzeri sıfatlardan da yine Hazreti İsa'yı muhafaza ediyoruz. Onun asli hüviyetini savunuyoruz. Dolayısıyla biz gerçek İsa'ya, Allah'ın Resulü olan İsa'ya onu sevdiğini, ona inandığını söyleyen bugünkü Hristiyanlardan daha yakınız, daha sevimliyiz. Rabbimiz bizim de bu sevgimizi, ona olan samimi bağlılığımızı, iman ve yakınlığımızı görsün, bizi de bu hususta şahit kılsın. İşte Hazreti İsa kendi devrindeki insanlara iman esaslarını ortaya koyduktan sonra onların bir kısmı havariler gibi canlarıyla başlarıyla teslim olmuşlar. Biz Allah'a da sana da iman ettik ve senin her emrine itaat ediyoruz diyerek teslimiyetlerini ortaya koymuşlardı. Fakat onların bu iman ve teslimiyeti sebebiyle başlarına bir takım tuzaklar kuruldu. Daha önce de ifade ettiğim gibi putperest, pek çok puta tapan Roma devleti İsrail oğullarıyla, İsrail oğullarının hahamlarıyla, alimleriyle işbirliği yaparak Hazreti İsa'yı ve havarileri yakalamaya, onları cezalandırmaya çalıştılar. Bugün okuyacağımız 54. ayet-i kerime de gerek İsrailoğullarından gerekse Roma İmparatorluğu askerlerinden o devrin müminleri olan Hazreti İsa ve havarilere kurdukları tuzağı ve Allah'ın bu tuzağı nasıl boşa çıkardığını öğrenmiş oluyoruz. Rabbimiz 54. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin. Yahudiler İsa'yı gizlice öldürmek için tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzakları bozanların en hayırlısıdır. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimeyi pek çok kez duyduk. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu veya Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah خَيْرُ الْمَاكِرِينَ tuzakları boşa çıkartanların yahut tuzak kuranların en hayırlısıdır ayetini pek çok kez duyduk. Bu ayet, bu kıssa için Hazreti İsa ve havariler hakkında varit olmuş olsa da, onları ifade ediyor olsa da, aslında genel geçer, her devirde geçerli bir kuralı, bir kaideyi ortaya koymaktadır. Ayet-i kerimenin ilk kısmında ve mekeru ifadesinde Rabbimiz kafirlerin, Allah düşmanlarının, münafıkların, kısaca kalbi fesat insanların kötülük uğrunda, fesat uğrunda çalışmalarına fırsat vermiştir. Rabbimiz iyiliği de kötülüğü de bizzat kendisi yaratmıştır. Kullarından kötü niyetli olan, kötülük yapan insanlara bu kötülüklerini ortaya koyacakları bir hayat, bir ömür, bir güç, kudret nasip etmiştir. Şayet kötü insanlar o kötülüğü yapma niyetlerini ortaya koyamasalar, Allah onların kötülük yapmalarına fırsat vermemiş olsa, bu dünya imtihan diyarı olmaktan çıkar. Bu dünya öyle bir dünya ki, iyiler iyiliklerini, kötüler kötülüklerini rahatça ortaya koyabiliyor. Elbette her biri kendi niyetini izhar etmek için, gösterebilmek için belli bir bedel ödüyor, belli bir gayret sarf ediyor. Yani kötüler de kötülüklerini yapmak için kolaylıkla bunu yapmıyorlar. Onların da zorlandığı, pek çok sıkıntılardan geçtiği dönemler var. Ama niyetlerindeki ve azimlerindeki kararlılık o kötülüğün ortaya çıkmasına, vuku bulmasına sebep oluyor. Onlar bu kötülüklerini ortaya koyarken, o kötülüğü yapmak için gayret gösterirken, iyiler de iyiliği hakim kılmak, o kötülüğü azaltmak, sınırlamak ve yok etmek için elinden geleni yapmaya çalışacaklar. Kötüler plan kuracaklar, gizli mahfillerde kumpaslar hazırlayacaklar, birçok projeler, birçok propagandalar yürütecekler. Neticede kendi niyetlerini, kendi gayretlerini ortaya dökecekler ve bu dünya meleklerin de, kiramen katibin meleklerin de şehadetiyle iyiler ve kötülerin, iyilik ve kötülüğün, iman ve küfrün bir savaş sahnesi halinde yaşamaya devam edecek. Ta ki sur üflenene kadar. İşte imanın bu şekildeki küfürle mücadelesinde iyiler de kötüler de bulunacak. İnsanlar birbirleriyle imtihan olacaklar, mücadele edecekler. Allah da iman edenlerin iyilerin tarafında olup kâfirlerin oyunlarını bozacak. Malum olduğu üzere eski İran dinlerinden Mecusilikte iki tane tanrı vardır. İyilik ve kötülük tanrısı. Başka bir ifadeyle ateş ve karanlık. Bu iki sembol, karanlık ve ateş, karanlık ve aydınlık devamlı birbiriyle mücadele eder. Aslında bunların ikisi de eşit güçte İki ayrı tanrıdır. Bazen iyilik tanrısı galip gelir, bazen kötülük tanrısı galip gelir. İslam ise bu görüşü tamamıyla reddeder. Kötülüğün temsilcisi, öncüsü, akıl, fikir hocası olan şeytan, Allah'ın alternatifi değildir. Onun rakibi, eşdeğeri, kötü olarak İkinci bir tanrı, ikinci bir ilah değildir. Şeytan tıpkı insanlar gibi Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Cinler tayfesindendir ve içindeki iyilikle kötülük arasında kötülüğü seçmiş, bilerek, isteyerek kötü olmayı tercih etmiştir. Rabbimiz de dünya sahnesinde onu İmtihan aracı olarak, kötülüğün temsilcisi olarak var etmiş, onun kötülük yapmasına müsaade etmiş, kıyamet gününe kadar o da insanlardan seçtiği, ona kulak veren kimselerle bu dünyada kötülük rüzgarı estirmeye çalışmakta, ortada olan, kafası karışık olan, şeytana meyilli olan yandaşlar edinerek kendisine cehennem yoldaşı toplamaya çalışmaktadır. Başka bir ifadeyle, şeytan boş bulduğu dünyada istediği gibi at koşturan bir kötülük öncüsü değildir. O, Allah'ın belirlediği çerçeve içinde onun müsaade ettiği kadar ve onun izni kadar kötülük yapmaya imkan bulan selahiyet sahibi bir varlıktır. Dolayısıyla bir müminin şeytandan da onun yarenlerinden de yoldaşlarından da korkmaması gerekir. Onların hilesi zayıftır, onların tuzakları boştur. Eğer imanla, takvayla Allah'a yönelen bir mümin böyle bir tuzakla karşılaşırsa, o şeytanı da onun yanındaki yandaşlarını da var eden Allah'a işi havale etmeli ve onların hilelerinin, tuzaklarının Allah'ın eliyle bozulması için müracaatını Allah'a yapmalıdır. Bu manada gerçekten bir mümin Allah'a gönlünü bağladığı zaman sadece ve sadece ona iman edip ona teslim olduğu zaman önünde durabilecek hiçbir güç, hiçbir otorite, onun elini ayağını bağlayacak hiçbir tuzak yoktur. Çünkü Allah hayrul makirin, bütün her şeyi en güzel, en mükemmel yapan tek kudret sahibidir. Allah'a kendini bağlayan bu dünyada en güçlü insandır. Gerçekten Allah'tan korkan başka hiçbir şeyden korkmaz. Gerçekten Allah'ı bütün kalbiyle seven başka hiçbir şeyin sevgisini onun mertebesine çıkartma ihtiyacı hissetmez. Allah'a bu şekilde yönelmiş, bütün kalbiyle, sevgisiyle, korkusuyla kendini Allah'a hasretmiş bir insana Allah'ın da ikramı, ihsanı elbette farklı olur. Bu dünyada peygamberler de, bu dünyada mümin insanlar da tarih boyunca pek çok badirelerden geçmiş, pek çok sıkıntılar çekmiş, pek çok imtihanlarla baş başa kalmıştır. Ama bütün bu karalamalarda, bütün bu yoklanmalarda insan her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilirse, varlığın da yokluğun da ondan geldiğine iman ederse, o zaman bütün bu tuzaklardan, bütün bu hilelerden rahatlıkla, tıpkı Hazreti İbrahim'in ateşin içinden serin ve selamet olarak çıkışı gibi, büyük bir huzur içinde elini kolunu sallayarak geçer gider. Eğer bir kul kendini Allah'a bağlayamamışsa, kendi içinin, kalbinin karanlıklarında şeytanın oyuncağı haline gelmişse, durmadan her şeyden korkar, durmadan her şeye sevdalanır ve nihayet vefasız dünyanın vefasız sevgililerinden darbeler yirmeye devam eder. Rabbimiz daha önce tarihte peygamberlerini ve müminleri nasıl kafirlerin elinden kurtarmışsa, nasıl o müfsit insanların, fesat çıkartan kimselerin oyunlarını bozup müminleri, Müslümanları selamete çıkardıysa, bugün de yarın da yine müminlerin yar ve yardımcısı olarak kafirlerin, fasıkların, içi, dışı, her tarafı bozuk insanların şerlerinden yine o koruyacaktır. Dolayısıyla bizim de yönümüzü Allah'a dönmemiz gerekir. Kafirlerin, fasıkların fesatlarıyla, hile ve tuzaklarıyla uğraşmak yerine, onlardan korkmak, şeytandan korkmak yerine, hepsinin üstünde yegane kudret sahibi olan Allah'tan korkmak, gönlümüzü, elimizi, bütün varlığımızı Allah'a yönlendirmek elbette daha akıllıca ve daha doğru bir harekettir. Nitekim bu ayetlerin buradaki iniş sebebiyle bağlantılı olarak İsrailoğulları da Roma askerleriyle bir araya gelmiş, Hazreti İsa'yı öldürmeye kastetmiş, havarileri tek tek yakalayıp işkenceyle cezalandırmak istedikleri halde Allah-u Teala Hazreti İsa'yı onların elinden, onların şerrinden korumuştur. İnşallah bunu da önümüzdeki hafta tekrar konuşuruz, anlatmaya çalışırız. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle programımıza devam edelim. An Havlete binti Thamir el-Ensariye vahye imraate Hamzete radıyallahu anh kalet Semitu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul İnne ricalen yetehavvadune fi malillahi bi gayri hakkin فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِ Hamza'nın eşi Havle binti Samir el-Ensariye radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler kıyamet gününde cehennemi hak ederler. Muhterem dinleyicilerim, Havle binti Samir el-Ensariye ismindeki bu kadın, Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'nın eşidir. Bazı kaynaklarda ismi Ümmü Habibe şeklinde de nakledilir. Havle radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler kıyamet gününde cehennemi hak ederler buyurmuştur. Görüldüğü üzere hadis-i şerifi nakleden bir hanım bunu bizzat Peygamber Efendimiz'den duyduğu gibi yine ashab-ı kirama bunu nakletmiş. Onlar da kendinden sonraki nesillere bu hanımın Peygamber Efendimiz'den duyduğu bu hadis-i şerifi ulaştırmışlardır. Görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz'in sohbetine katılanlardan, onun sözlerini dinleyenlerden bir tanesi hanımdır ve yine bu hanımın naklettiği söz de kitaplarda yerini bulmuş, gerekli itibarı görmüş ve bunu bir kadın naklediyor diyerek ihmal edilmemiştir. Bütün bunlar İslam'da kadının yerinin ne olduğunu gösteren pek çok örnekten sadece bir tanesidir. Onlar ilim halkalarının bir talebesi ve aynı zamanda hocasıdırlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, onun ashabı da, Müslümanlar da kadınların ilme yaklaşmalarına, ilimden istifade etmelerine, o ilmi taşımalarına, nakletmelerine müsaade etmişler. Bunu bir cinsiyet meselesine dönüştürmemişlerdir. Bugün de İslam'ı öğrenmek ve öğretmek hususunda kadınların rolü, yeri, mevkii tartışılmaz. Çünkü dinimiz sadece erkeklerin dini değildir. Kadınların da bu dini anlamak, yaşamak ve yaşatmak hususunda önemli vazifeleri vardır. Hadis-i şerifin metnine geldiğimiz zaman burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özel bir tabir kullanıyor. Mâ lillâh, Allah'ın malını kullanan kimseler, haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler diye bir tabir kullanıyor. Aslında yeryüzündeki her şey Allah'a aittir. Bizim dediğimiz hiçbir şey gerçekten bizim değildir. Dünyanın kendisi bir devre mülk gibidir. Bugün sahiplendiğimiz yarın başkalarının olur. Tıpkı bizden önce sahiplenenlerin yok olup gittiği, toprak olduğu, geçip gittiği gibi biz de bugün varız, yarın yokuz. Yarın bizim bıraktığımızı sahiplenen kişiler de öbür gün olmayacaklar. Mülk, mal gerçekte Allah'ın malıdır. Peki o zaman burada kastedilen Allah'ın malı bütün varlıklar mıdır? Hayır. Burada hadis-i şerifte asıl vurgulanmak istenen Müslümanlara ait olan amme mallarıdır. Başka bir ifadesiyle devlet hazinesi yani beytül maldir. Beytül mal denilen Müslümanların zekatının, sadakasının, ganimetinin, gayrimüslimlerin haraç ve cizyesinin toplandığı ortak hazine Müslümanların ihtiyaçları için kullanılmalıdır ve bunun amiri durumunda olan idareciler Müslümanların menfaatine bu malları idare etmekle adil bir şekilde her hak sahibine bu malları ulaştırmakla sorumludurlar. İşte kamuya ait olan Müslümanların ortak malı hükmünde olan bu devlet hazinesi eğer gerek temini esnasında yani ganimet gibi, zekat gibi bu hazineye gelecek gelmesi gereken mallardan bir tanesinin daha gelmeden alınması aşamasında gerekse hazineye devredildikten sonra haksız bir şekilde alınması, yanlış bir şekilde kullanılması sebebiyle yapılan her türlü menfilik Allah tarafından büyük bir cezayı hak edecek şekilde kullarına uygulanacaktır. Fakirin malı, muhtacın, yetimin, kısacası devlet hazinesinden pay sahibi olan herkesin, Müslüm ve gayrimüslim, herkesin hakkı Allah'ın malıdır. Kim ki bu Allah'ın malı hükmünde olan ortak maldan, beytül malden haksız bir şekilde bir parça alır, zimmetine geçirirse, işte o kişi cehennemi hak eder. Daha önce de çeşitli hadis-i şeriflerde daha ganimet taksim edilmeden oradan gizlice bir takım parçalar alan, çok cüz'i denecek kadar bir çer çöp kabilinden bile haksız bir şekilde gasp eden kişilerin şehit sayılmadığını, Allah'ın huzuruna geldiğinde cehennemlik olarak cezalandırıldığını okumuştuk. O halde müminlerin, Allah'a ahiret gününe inanan kimselerin ortak mallar, kamu malları, devlet hazinesi hakkında çok çok titiz olması gerekir. Böyle bir haksız kazanç, Müslümanların ortak malı olan bir mala el uzatmak, Allah'ın malına el uzatmak olarak görülmüştür, kabul edilmiştir ve o ufacık malda kendisine meşru bir şekilde gelmeyince bütün insanların, bütün Müslümanların hakkı kalmıştır ve o hak gerek bu dünyada gerekse ahirette ödeninceye kadar o kul cehennem azabından kurtulamaz. Rabbimiz bizi böyle bir akıbetten muhafaza buyursun. Muhterem dinleyicilerim, son kısımda yine Allah dostlarından Süfyan-ı Sevri'nin bir menkıbesiyle programı bitirelim. Süfyan-ı Sevri, devlet adamlarına hizmetçilik eden birine, onlardan uzaklaş dedi. Adam, ama ailem ne olacak diye sordu. Bunun üzerine Süfyan-ı Sevri, bakın hele şuna ne diyor. Kendisine asi olduğunda sana olan rızkını kesmeyen Allah, kendisine itaatkar olduğunda sana rızık vermez mi hiç? Muhterem dinleyicilerim, gerçekten alimler, Allah dostları, devleti yöneten idarecilerle arasına hep bir mesafe koymuşlardır. İnsanların idaresini üstüne alan kişi ya salih bir insandır, iyi bir insandır ya da kötü, fasık, günahkar bir insandır. Salih insan, iyi insan, adil bir şekilde, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, beytül male, Müslümanların hazinesine ihtimam gösterir, onların haklarını gözetir, zenginden alıp fakire verir ve toplumdaki sosyal adaleti, ilahi dengeyi gözetmeye çalışır. Adil insanların, salih insanların idaresinde fakirler imkan sahibi olur, zenginler de şımarmazlar. Yine adaletli hükümdar, tebaası yönettiği kişiler arasında son derece titiz bir şekilde adalete riayet eder. Güçlü de olsa zalimin yanında olmaz, güçsüz de olsa mazlumun yanında olur. Şüphesiz bu iki cümle, yani gerek mal paylaşımı, gerekse adalet tesisi, söylerken çok kolaydır ama uygulamaya gelince çok zordur. Kendisine böyle bir yetki verilmiş, insanların idaresi sorumluluğu altına girmiş kimse, çok büyük bir vebal yüklenmiş demektir. Milyonlarca insanın hakkını gasp etmemek, onların her birinin hakkını kendisine teslim etmek, gasıp olan, başkasına haksızlık yapan kişilere müsaade etmeden, mazlumların feryadını, ihtiyaçlarını görüp gözetmek, gerçekten bir insanın altından kalkabileceği kolay bir iş değildir. Bu yüzden hakkıyla Allah'tan korkan, hakkıyla hesaba, ahirette her kul hakkının hesabını vereceğine inanan insan, hiçbir zaman gönüllü bir şekilde böyle bir yükün altına girmez. Çünkü ahirette yönettiği herkesle birebir helalleşme zorunda kalacaktır. Bu gerçekten çok çetin, bitmek tükenmek bilmeyen bir hesaplaşma, büyük bir vebal, büyük bir tehlikedir, risktir. Ve maalesef tarih boyunca şahit oluyoruz ki idarecilerin pek çoğu bu vebali düşünmezler ve her ne kadar bazen iyi niyetle hareket etseler de çoğunlukla bu vebalin altında ezilirler. İşte onların ayağının sürçtüğü, onların yanlış yapmaya başladığı, hata yaptığı, hatalarında ısrar ettiği zamanlarda teraziyi dengede tutacak, onları doğruya sevk edecek kişiler alimlerdir. Sadece Allah'tan korkan, Allah sevgisini insanların sevgisinin üstünde tutan kimseler adalet terazisinden şaşmaz. Kim olursa olsun, toplumun hangi mevkiinde bulunursa bulunsun, hakkı söylemekten, doğruyu terennüm etmekten vazgeçmezler. Bu yüzden de alimlerle idareciler genellikle karşı karşıya gelirler. İşte böyle bir durumda insanların hakkı söyleyen, adaletin dağıtılması, tevzi edilmesi için gayret gösteren alimlerin yanında olması gerekir. Alimlerin de insanlardan hiç kimse yanında olmasa da Allah'ın hatırına hakkın, hakikatin, adaletin yanında olması ve tek başlarına da kalsalar zalim bir idarecinin karşısında onun zulmüne mani olacak bir rehberlik yapması beklenir. Alim bilgisiyle, firasetiyle, dirayetiyle, istikametiyle hakkı gören, hakkı gözeten, hakkı gösteren kimsedir. Onun eğilip bükülmesi, hakkın eğilip bükülmesidir, adaletin şaşmasıdır, haksızlığın hüküm sürmesidir. Bu yüzden eskiden beri insanların en şereflileri olması gereken alimlerin devlet adamlarına karşı mesafeli olması tavsiye edilmiş ve yaranmak için, mevki edinmek için, mal sahibi olmak için idarecilerin peşine düşen alimlerin bu hareketleri uygun görülmemiş, yerilmiştir. Aksine devlet adamlarının da hakkın, adaletin, doğrunun yanında bulunan alimlerin meclisine mütevazi bir şekilde devam etmeleri, onlardan istifade etmeleri, kalbindeki imanı, kalbindeki takvayı güçlendirmeleri tavsiye edilmiştir. Başka bir ifadeyle, alimlerin devlet adamının ayağına gitmesi ne kadar yerilmişse, hoş karşılanmamışsa, devlet adamlarının alimlerin meclisine devam etmesi de o kadar tavsiye edilmiş. Çünkü bundan ümmetin istifade edeceği düşünülmüştür. İşte zalim bir idarecinin yanında onun zulmüne alet olarak, aracı olarak bulunmak, hele bunu rızık endişesiyle yapmak, Süfyan-ı Sevri'nin bu menkıbede yerdiği, hoş görmediği bir şeydir. Kendisine müracaat eden kişiyi bu zalimin yanında payanda olmaktan uzak dur, ona hizmetçilik yapma diyerek uyarmış. O da ailem ne olacak peki deyince, sen Allah'a zulmederken, Allah'ın dinine, insanlara haksızlık yaparken, Allah senin rızkını veriyor, ailenin rızkını veriyor, sen Allah rızası için bu haksızlıktan uzak durunca mı seni ihmal edecek diyerek uyarmıştır. Evet, rızık Allah'ın elindedir. Kişiler mümin de olsalar, kafir de olsalar, Allah bu dünyada takdir ettiği rızkı insanlara verir. Dolayısıyla müminin istikameti bellidir, doğruları bellidir. Hak, hakikat, adalet neredeyse mümin orada olur. Zulüm, haksızlık, fitne, fesat neredeyse mümin oradan uzaklaşır. Burada diğer ölçüler, hemşeri olmak veya bir takım başka dünyevi menfaatler müminin gözünü, gönlünü kapatmaz, karartmaz. O hakkın, hakikatin adamıdır. İnsanların gönlünü almak için hakka haksızlık yapmaz. O hakkın yanındadır, hakla beraberdir. Rabbimiz bize de böyle bir hakça yaşamayı nasip etsin. Bizim hakkın, hakikatin yanında olmamızı bizlere nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı burada neticelendirelim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.